Dip Çizgi'ye hoş geldiniz. Ben Efecan Yavaşgel, Tolgan Karataş hocamla beraberiz. Tekrardan NBA programına dahil olduk bugün. Hocamla çalıştık ve siz sevgili takipçilerimize, Dip Çizgi dinleyenlerine iyi bir program yapmak için listemiz hazır. Bugün bazı batı takımlarından konuşacağız. Biraz hocam bu arada nasıl olduğunuzu sormayı unuttum.
Gayet iyiyim.
Daldım direkt.
Estağfurullah.
Oklahoma Spurs ve Utah'tan biraz bahsedeceğiz. Onun dışında birkaç bu hafta gelişmelerden bahsedeceğiz. Yani bu hafta dönen bazı oyuncular var sakatlıktan. Böyle konuşmayayım şifreli. Anlıyorsunuz. Zion Williamson'dan bahsedeceğiz. Ve Andre Drummond'un takas ihtimalini biraz konuşacağız. Ve sonrasında NBA'in sezon ortası ödüllerini Dip Çizgi ekibi olarak vereceğiz. Hocam, uzun bir bekleyiş. Biz burada tartıştık. Uzunca benim sistemlerim oldu. Ama tüm NBA kamuoyuna ben de Dip Çizgi ekibinden açıklıyorum ki Perşembe günü Zion Williamson parkeye dönüyor diye bir haber çıktı. Tam netlik kazanmasa da...
Evet, resmi değil.
Resmi olmasa da bunun çok net bir şekilde konuşuldu artık bu hafta. Oynayacağı söyleniyor ki dün Detroit maçında 3. çeyrekte uyuyakaldı bench'te. Gerçekten uyudu. Kamera yakınlaşınca uyudu. Çok yoruluyor galiba çalıştığı için. Döneceğinin sinyalini ben aldım. Siz nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi? Ayrıca New Orleans'ın durumunu da konuşmak lazım. Playoff potasının 3.5 galibiyet gerisine geldiler ve Zion Williamson dönüyor. Evet. Nasıl değerlendiririz bu paketi, bu haber paketini?
Sen şey demiştin değil mi eski bölümlerden birine? Dönecekse dönsün kardeşim, hani doğru düzgün bir açıklama yapın.
Evet, sinirlenmiştim yani. Hani çok belirsizdi.
Yaklaşık 12 haftadır stokladığın için mi fantasy takımında
ya
acaba?
Ya bunun bazı bir... Bir miktar etkisi var ama tam olarak bundan değil. Gerçekten insanların karnı aradı bu haberlerden artık. 6-8 hafta oldu size, 16 hafta.
Dönüyor ama nasıl dönüyor? Ben bir tane smaç şeyi gördüm.
Ben de smaçtan sonra nefes nefese kaldığını gördüm.
Evet, onu ben de dikkat ettim ben de ona. İdmanları nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Ayrıca bu aralar maç programı biraz yoğundu New Orleans'ın. Ne kadar idman yaptı da nasıl dönüyor?
Zaten bu haberin official olmaması, pardon resmi olmaması bence bu yüzden. İdman yapamadığı yüzünden.
Bence erken dönüyor. Olması gereken.
Hocam daha ne kadar geç
dönüyor? Yok, ben yani sezonu kapatma ihtimalini söylemiştim zaten. Evet. Hatta Reggie Miller'dan falan atıf
hoşuma
yapmıştım.
Hoşuma gidiyor Reggie Miller'ın böyle ne bilememesini. Niye bilmiyorum.
Sen niye Reggie Miller'ı sevmiyorsun?
Çok konuşuyordu ben. çok yani garip bir
adamın işi o. Konuşmakla para kazanıyor orada. Ya şimdi geçen maç yalnız bayağı kötü bir şey oldu. İlk 5 komple yokken Detroit...
Dün gece henüz, evet, daha yeni yaşandı
kötü
bu.
Kötü derken Detroit için kötü
bayağı
bir şey oldu.
Bayağı şimdi sayalım. Jrue Holiday. Zaten ikinci konumuz Drummond olduğu için bunu rahat konuşabiliriz. Reddick, Brandon Ingram,
Zion zaten.
Zion Williamson ve...
Favors da yoktu.
Derek Favors out yedi. Yani yoklardı maçta ve New Orleans uzatmaya gitti maç. Zorla uzatmaya götürdü. Detroit ve New Orleans uzatmada yine yendi.
Playoff şansı var takımın. Özellikle,
Nikola Melli özellikle hocam.
Evet, Batı'da, Batı'daki galibiyet seviyesine baktığımızda 8. sıra için çok ciddi şansları var. Zion formda dönerse ve takım sezonu satmazsa, yani Jrue Holiday, Reddick, yani ben bu takımla uğraşamam demezse playoff'a kalma ihtimalleri var.
Bu bir dönüm noktası bence.
Ama ben Zion'un dönse bile, mesela Perşembe günü dönecekse, Utah maçında mı?
Utah maçı olması lazım.
Utah maçında dönecekse bile 10 dakikadan fazla süre alacağını
ben
düşünmüyorum.
Ben de 15 civarı oynayacağını.
Hemen sonrasında zaten Clippers maçı var back to back. Onu da oynamayacağı kesin.
Kesin.
Ondan sonra Memphis maçı var. Memphis maçında da işte yavaş yavaş böyle süreleri birkaç dakika açacak. Yani Nick Nurse gibi Siakam geldi bismillah 30 dakika oynatalım gibi bir şey olmayacak. O kesin.
Nasıl oynattı ama?
Direkt oynattı.
Hiç acımadı. Hiç acımadı yemin ederim.
Sonra yine sakatlanacak ama.
Zaten ilk periyot başladı. Hadi biraz savunmanın da etkisi var da o sakatlıkla da çok alakalı. Son topu bile Siakam'a verdi.
Ben Zion'un tamamen iyileştiğine bu arada çok inanmıyorum.
Ben inanıyorum.
İnanıyorsun, iyileştin. Tamam, peki maç formuna girdiğini düşünüyor musun?
Sakatlık maç formuna falan girmedi. Maç formuna giremez.
Hala kilolar duruyor.
Birkaç hafta lazım.
Ama yürümeyi öğrenmiş.
Yürümeyi ve koşmayı bakacağız.
Koşmayı öğrenmiş. Yani penguen yürüyüşünden çıkmış.
Bayağı antrenörle çalışıyordu çünkü biliyorsunuz.
Evet.
Yürümeyi.
Evet. Nasıl? Kilolar duruyor yalnız. Zaten çok kolay iş değil
ama
sakatken
kilo. Ama bunu konuşmuştuk. O kilo durumu biraz formla ilgili yani. Vücut formu öyle Zion'un zaten. Yani ne kadar zayıf olabilir ki? Mümkün değil bu.
Tamam.
Ve o yüzden de yani olduğu kadar deyip oynayacak.
Yalnız şöyle bir şey var. Bu...
Zion Williamson'ın 100 kilo düşünürsünüz ya.
Ya şeyi anlıyorum. Vücudun üst kısmını geliştirmek bu kadar çok önemli olsaydı bütün basketbolcular spor salonundan çıkmazdı. Sizin şut ritminizi bozuyor, koordinasyonunuzu bozuyor. Yani basketbolcuların çoğu incedir farkındaysanız. Yani şey derken, hani ince derken, bir beyaz yakalı gidip spor salonunda kendini şişiriyor ya, 50 santime çıkartıyor kaslarını falan. Öyle yapmıyorlar bilerek. Ya tamam, Zion'un gerçi oyunu öyle değil. Perimetre falan yıkılmış, atletizmi ve transition yıkılmış durumda da. Ben yine de biraz erken döndüğünü, NBA baskısıyla döndüğünü
NBA baskısı döndüğünü kabul ediyorum.
düşünüyorum. Televizyon reytingleri için döndüğünü düşünüyorum. Çok kısıtlı süreler alacaktır ve burada Alvin Gentry'nin yapması gereken şey hedefi belirlemek. Takım böyle playoff'a girsek mi girmesek mi modunda mı oynayacak, yoksa gerçekten playoff yarışının içinde olacaklar mı olmayacaklar mı, ona karar vermeli
Ben
lazım ki Ingram çok iyi bir sezon geçirirken.
şeyi düşündüm hocam, yani Zion sakatlanmasaydı sezon başında şu an ciddi bir playoff adayıydı New Orleans.
Evet.
Yani sezon başında kaybettikleri maç sayısını düşünce hani bir aralar 13-0'lık serileri hatırlıyoruz.
Evet,
Bu
çok kötü.
kadar kötü bir dönemden playoff potasını sadece 3,5 galibiyet gerisinde. Spor Toto birincilik gibi.
Ama
Yani batı şu an.
ama Memphis'in, Spurs'un, Portland'ın bu kadar
Yani
kötü
onu
olması,
diyorum.
yani
Herkes
gerçi
kötü olduğu
Memphis
için
iyi
yani.
durumda da, yani Portland ve Spurs'un, yani Memphis kendi şey kalibresine göre iyi durumda da, Portland ve Spurs'un bu kadar kötü olması beklenmiyordu. Bir de Phoenix o düşüş aşamasında, yani o sene başında yaptığı çıkışı sürdüremedi.
Hesabı Aiton'a kessinler bence.
Evet, öyle görünüyor. Pelicans son 10 maçta 7 galibiyet aldı değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam evet, son 10 maçta 7 galibiyet aldılar. Bir kere daha bu seriyi yaparlarsa zaten içerdiler.
Ya öyle gözüküyor.
8'incilik için şu an Golden State hariç herkesin şansı var.
Ben de öyle düşünüyorum.
Yani
Form tutan, bir 10 galibiyet serisi yakalayan her takım playoff potasına
evet,
girebilir bu.
evet 7 takım 8. sıra koltuğu için yarışacak gibi
Güzel,
görünüyor.
güzel mücadele.
Evet öyle.
En büyük
Oklahoma,
aday Spurs, ama onu konuşalım.
ben de öyle düşünüyorum. Ben de
Zaten konuşacağız bugün
Spurs'un
yani.
adayı olduğunu düşünüyorum. Zion meselesi böyle. Biraz izleyelim, bir görelim. Bir o 10-15 dakika ben o maçı izleyeceğim. Yani
Henüz erken hocam
sabah
ya.
işim de olsa, ki var. Evet, o
Galiba
gün
4'te bu arada, emin değilim.
ben o maçı izleyeceğim. Sabah artık 4'te kalkarız,
Bu
öyle
arada benim
direkt gidelim.
hissiyatım Perşembe günü için Zion yine out diyebilir.
Yiyebilir.
Benim hissiyatım bu.
O zaman Clippers maçına mı
Clippers
oynayalım?
maçına dönebilir.
Tamam, fark etmez. Bu hafta dönecek muhtemelen. İzleyeceğim. Şeyden anlaşılır yani, sahadaki duruşundan Summer League'e benzemez o iş çünkü. Ya da Summer League diyorum, preseason'a benzemez. Oradan anlarız Zion'un bu sezon ne kadar katkı verip vermeyeceğini. Yani yapabildiklerinden en azından ne kadar deniyor, ne kadar cesaretli,
Ya bu
nereleri
sene ne yapmak
zorlayabiliyor.
istediğini göreceğiz en azından, ama bence bu maç değil. Bundan sonraki maç, iki maç sonra yani. Clippers maçında sağ dışında
Gelecek hafta en
kalacak.
azından
Gelecek
şey
hafta bir şeyleri
netleşecek.
göreceğiz yani.
Tamam, hadi bakalım. Ben yani çok umutlu değilim bu arada. Clippers diyorum. Pelicans'ın teknik olarak şansı var ama bence playoff'u kalamazlar. Yani orada Portland ve Spurs varken ikisini birden geçebileceklerini zannetmiyorum.
Holiday ve Redick çok önemli iki faktör. Bu dönüm noktası, eğer bu oyuncular bu takımda kalıp bu takımla playoff'a girmek isterlerse bence Spurs'u çok ciddi tehdit edebilirler yani.
Portland'da.
Portland'ı da aynı şekilde. Portland ne yapsa olmuyor çünkü.
Bir şey, bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Bu takımlar arasında Spurs, Portland, Phoenix, Minnesota,
Tahmin
Sacramento.
edebilir miyim?
Evet,
Süper Yıldız.
süper yıldızı olan o takım Portland.
Evet.
Bütün defektlerine
Dün
rağmen,
yine buzzer'ını attı 3. çeyreğin sonunda.
forvetteki bütün eksikliklerine rağmen, her şeye rağmen Lillard size kritik maçları kazandıracak bir oyuncu. Kazandırıyor da zaten. Elinden gelenin en iyisini yapıyor. O yüzden ben geçme ihtimal vermiyorum. Ama yarışın içinde olmaları, onurlu bir mücadele göstermeleri önemli. O yüzden Gentry'yi, Jrue Holiday'yi çünkü biraz bu sakatlığı bana şey gibi geliyor. Son sakatlığı. Birkaç maçtır oynamıyor ya. Sezon satma sakatlığı gibi geliyor da bana biraz böyle, tam
O kokuyu ben de
o
aldım.
kokuyu aldım yani. Emin değilim gerçekten sakat mı değil mi? Biraz sanki böyle yatışa geçti gibi Jrue Holiday. Oradan uyanması lazım. Yoksa yani Pelicans gerçi bir şey kaybetmez. Lotaryaya yatabilirler. Buna bir şey demiyorum da, en azından umut besleyecekleri sezonun geri kalanında şey yapmaları
Önümüzdeki
lazım.
sezon lotaryası gerçekten şu an için çok umut vermiyor. O
Yani
yüzden gerek yok.
40 sezon ortasında şu an. Sezonun ortasındayız tam olarak. %49,5 bitti sezonun. Yani yüzde tam 50 de diyebiliriz. 41 maçı tamamladı Pelicans. 15 galibiyeti var. Bir daha 15 mi yapacak? Daha fazlasını mı alacak? Ona bakacağız. Ki elinizde Ingram kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Redick gibi bir önemli yıldızınız var. Yıldız derken playoff oyuncunuz var. Hep playoff'a kaldı bugüne kadar. Jrue Holiday gibi iyi bir ikinci parçanız var. Yani şampiyonluk yolunda bile size ikinci, üçüncü parça olabilir. Buna bakacağız. Merak ediyorum. Zion'un dönüşü nasıl olacak? Biz de sizin gibi merak ediyoruz arkadaşlar.
Evet. Bu haberi vermiş olduk buradan. Ve Andre Drummond. Dün Detroit New Orleans maçının olması bize de biraz avantaj oldu. Bazı şeyleri gördük. Drummond'ın bu hafta içi bir haber çıktı hocam. New York'a takası konuşuluyor. Hmm. Zaten takası konuşuluyordu ama Drummond ben Detroit'te kalmak istiyorum dedi.
Kontratı bitiyor ama.
Kontratı bittiği için yani Drummond... Ya,
player opsiyonundan vazgeçecek o kesin.
Detroit'le bir daha bir şey imza... Allah kum.
Ha bir yandan arkadaşlar Lamar benim köpeğim bir yandan yanımızda duruyordu. Efe'yi korkuttu biraz.
Kusura bakmayın ya.
Bir şey yapmaz benim kızım.
Korkmuyorum normalde hocam ya biliyorsunuz. Şeyi söyleyelim. Bu yalnız komik bir sahne. nerede kaldık? Takas. Drummond'da kaldık. New York takası yani konuşuluyordu kalmak istediği. Ama bir şey imzalamadığı için New York hamle yaptı ve New York'un Drummond'u alma ihtimali güçlendi.
New York'a mı gitmek istiyor?
Ya sanki New York'ta yaşamak isteyebilirmiş gibi bir karakteri var.
Bu arada paket şu. Nilikina artı Randall artı X.
Bence kötü.
Kötü ama kontratı bitiyor.
Kontratı bitiyor. Randall almış olacaklar açıkçası.
Yani Nilikina pek bir şey vaat etmiyor şu an için. Randall da bence işte yani öyle çok büyük bir şey vaat etmez size. Aslında ben yani Randall'ın kontratını almaktansa Drummond'ı boşa göndermeyi tercih edebilirim. Şaka yapmıyorum ciddiyim ya. Randall size zaten elinizde orada hani Randall'ı Black Griffin'le siz devam edecekseniz 4 numara Black Griffin olacak. Randall 5 mi oynayacak?
Ya ben anlamıyorum ya.
Randall da 4 oynayacak.
Dün bu arada şu yaşandı. İlk yarıda sadece 3 dakika oynadı ve 3 veya 4 dakika oynadı. Christian Wood yedek uzunu hatta 3. uzunu gibi olarak başladı sezona Tom Maker'ın arkasında. Ama ikinci yarı Drummond son 3 dakikasına kadar 3. çeyreğin oynadı ve maçın sonuna kadar Christian Wood'la bitirdi. Biraz Okafor'un Drummond'a karşı şov yapmasının da etkisi var. Ama asıl nedenin takas olma ihtimalini güçlenmesi olarak algıladı NBA kamuoyu ki ben de. Christian Wood hem maçın sonunu getirdi hem uzatmayı oynadı. Ve iyi de bir maç çıkardı.
Bu arada bir şey söyleyeyim. Christian Wood'la Drummond arasındaki yaş farkı 2.
Ben de onu anlamıyorum.
Şey değil yani Drummond 35 yaşında, Wood 22 yaşında falan değil. 2 yaş var aralarında. Çok büyük bir yaş
ama
farkı.
Ama Drummond'un gidişiyle ilgili bir şey
bu. Evet yani. Evet yani ben onu da ekleyeyim. Hani böyle gençleştirme operasyonu gibi bir şey değil bu zaten. Ben şunu söyleyeyim. Bu arada ben bir aday daha var. Atlanta'nın istediği ciddi ciddi konuşuluyor. Ama Atlanta'nın ne önereceğine ilişkin bir şey okumadım henüz.
O süper çocuklardan birini vermeden de vermez herhalde ya.
Yani Collins.
John Collins'i mesela.
Ama biten kontrat için Collins ya da Trae Young'dan çıkacaklarını zannettim. Yo muhtemelen Reddish Hunter artı pickler falan verecekler. Hmm. Şimdi Drummond'un kontratı bittiği için bir de...
en kalabalık pozisyonun olduğunu düşünelim.
Evet. Evet. Şimdi çok fazla alabileceğiniz bir şey yok kontratı biten bir oyuncu için. Bu sene bitiyor kontratı çünkü yani yarım sezon kaldı. Yarım sezonluk kiralık almış olacaksınız. Player opsiyonundan kesin, oyuncu opsiyonundan kesin çıkacak maksimum kontrat almak için Drummond. Verirler mi? Verirler. Drummond maksimum kontrat alır çünkü bu yaz şey boş. Çok fazla iyi oyuncu yok. Ha bence istatistikleri şişirme olan bir oyuncu. Bunu zaten söylüyoruz.
Yani oyun verimi bazı tutuyor istatistiklerle.
Peki sürpriz bir aday var mı aklında? Hani şu olabilir, şuraya gidebilir.
Yok benim yok.
Belki de hiç kimseyle anlaşamayıp en son serbest bırakmayı ya da şanslarını sen son denemeyi deneyecekler.
Ya onu kastetti aslında. Detroit'te kalmak istiyorum derken.
Drummond gerçekten Detroit'te mi kalmak istiyor?
Hayır. Sezon sonuna kadar Detroit'te kalmak istiyorum.
Ha, tamam. Dedi. Sezon sonuna kadar kalmak istiyor olabilir de bu kadronun gideceği yer belli. Black Griffin sakatken hele. Black Griffin varken bile guardlarınız elit değilken sizin ulaşabileceğiniz yer belli.
Derek Rose'un bu derece oynamasıyla sadece maç kazanabiliyorsunuz.
Zaten Detroit şey dedi, Rose hariç herkes takası açıktır. Rose da isterse, yoksa biz göndermeyiz dedi. Dumbia'yı buldular onlar işte. Dumbia'yı orada oynatıp...
Sekou iyi oynuyor ama.
Oynuyor tamam. Yani
bir deli dana gücü var.
Evet evet evet. Dumbia'yı orada oynatıp hani Drummond'un şeyini kapatmaya çalışacaklar. Wood'la birlikte o ikisi oynayacak muhtemelen. Muhtemelen. Yani Drummond da takas olursa. Black Griffin de sezonu kapattı. Büyük ihtimal. Ben yalnız bu şeyleri pek beğenmedim ya. Yani Randall'ı alacağım hiç almam
zaten,
daha.
Zaten kontrat şeyini aldılar. Extension. Yani hani Griffin'in sezonu kapattığı birazcık resmileşti gibi oldu. Hı-hı. Kontratının tazminatını alacak Detroit.
Jonathan Isaac'te olduğu gibi. Evet. Orlando'nun yaptığı gibi. Evet. Drummond meselesi böyle ama ben bekliyorum. Gerçekten Drummond şey önemli. Bir contender'a falan giderse iş değişir çünkü.
Detroit'te kalacaksa da bu hiç şey bir hoş bir görüntü değildi Drummond adına. Christian Wood'un maçı bitirmesi, onu söyleyeyim.
Anthony Davis vakası gibi mi oldu diyorsun?
Biraz.
O zaman gider. Gider ya da şey yapar.
Ama mutlu görünüyordu ama gideceğinden emin belki de.
Yalnız kontrat senesinde de yatış zor. Sene sonu satabilir mi seneyi?
O zaman bir tane contender'a gideceksiniz. Başka çare
ama
yok.
Ama yani. Alamaz ki şu an. Var mı? Böyle şöyle düşünüyorum. Mesela Boston alabilir mi?
Alamaz.
Alamaz. Yani çok kolay iş değil. Gordon Hayward'dan falan çıkması
ama
gerekiyor.
Ama yani Nilkina Randall paketi kadar bir şeyler verecek bir sürü takım var.
Nilkina Randall paketine ben diyorum alacağımı hiç almam daha iyi. Güle güle abilerim. Randall'ın kontratını niye alayım ki?
New York'tan alabileceğim tek şey pick.
Hı.
Yani sene sonu pick'i. Başka hiçbir şey yok bence.
Barrett'ı da vermeyeceklerine göre.
Almam.
Barrett zaten öyle şu an için görüntüde müthiş bir topçu olacağı
görünmüyor. Bu arada en iyi rookie'miş. En çok top kullanan rookie oldu New York tarihinde.
Evet.
Çok ilginç. Porzingis falan rookie oldu o takımda. %38'de. %24'lerde falan ama.
Yok şey şut yüzdesi de %38'lerle şut atıyor. Tabii yüzdücü da yüksek. Normal ama yani. Ama orası yani, karman çalma.
Evet ya bugüne kadarki en fazla yüzdücü top kullanan rookie olmak da garip bir şey.
Kevin Knox'ı vardı onların. Ne oldu ya?
Avrupa'ya gelir sene.
Öyle görünüyor.
Drummond meselesi de bu şekilde halletmiş olduk. Ve şimdi Batı takımlarımızı konuşmaya başlayalım. Hocam Oklahoma'dan başlayacağız. Ben öncelikle konuyu açarken sizden ufak bir özür dileyerek başlıyorum.
Neymiş o?
Sebebi şu. Sezon başında sizle çok ciddi bir iddiaya girmiştim. İddia paketi şuydu. Ben Oklahoma'nın sezonu satacağından emin gibiydim. Siz de satmayacağından emin gibiydiniz. Ve Chris Paul'un... Ben Chris Paul'u birazcık uzak gördüğümden kendime... Herhalde çok hissedemedim bu sezonu oynayacağını ama Oklahoma 30 galibiyet bile alamaz dedim. Siz alabilirdiniz ve toplamda iyi bir iddia ödülü olarak 11'e belirlemiştik. ve ben bunu kaybetmek üzereyim. Niye? Oklahoma çünkü 24-17 başladı sezonu.
Tuborg Gold muydu ya?
Fark etmez. Ben varım alacağım çünkü.
Varım neymiş ya? Düğün biraz gibi.
Hocam iddiaya varım.
Oy. Oy.
Kötü oldu. Hadi 24-17 Oklahoma konuşalım.
Tamam.
23-17 Oklahoma'dan sizin de beklediğiniz bir şey olmadığına eminim.
Yok ben o kadar beklemiyordum. Zaten NBA over under'ı sene başı 32.5'tu. Yani Oklahoma 33 galibiyeti ancak görür diyorlardı. Beklenti bu yöndeydi. FanDuel'da falan da böyleydi. FanTrax'da falan da böyleydi. Yalnız şöyle bir şey var. Bir kere sen dediğin gibi Chris Paul sezonu oynamaya karar vermiş. Hatta Indiana maçında mı yapmıştı o hareketi? Kim yapmıştı? Hani kendi yaptığına da şaşırdı. Bazen Chris Paul'un ne kadar önemli oyuncu olduğunu biz de unutuyoruz diye NBA gündeminde tweetler atıldı. Benim de içimden geçen oydu yani. Chris Paul kendi yaptığı harekete inanamadı. Aslında Chris Paul'sun ya sen. Hani oynamak istediğinde hala point guard adam yani. Evet. Bunu unutmamamız gerekiyor. Dün şey Julius Alexander 20 sayı, 20 rebound.
10 asist bunu beraber söyleyelim.
10 asist
ne
evet.
Yaptı ya öyle?
Triple double yaptı. Şey Julius'tan biz yükseliş bekliyorduk. Zaten bunu sene başı da konuşmuştuk. Hatta fantasy için de söylemiştik. Sezonu ilk elde bitirebilir falan diye. Şöyle bir şey var. Oklahoma müthiş modern bir basketbol oynamıyor bir kere. Çok tempolu değiller. Ama hatta çok fazla üçlük de denemiyorlar. Yalnız Chris Paul'un yarattığı orta mesafe oyunu ve Chris Paul'un ne kadar iyi bir orta mesafeci olduğunu bize yeniden hatırlatması sayesinde bütün takım halinde orta mesafede ligin en iyi iş çıkaran takımlarından biri olmuş durumdalar. Ayrıca Billy Donovan'ın Chris Paul, Julius Alexander ve Dennis Schroeder'i aynı anda oynattığı dakikalarda 3 guardlı sisteminde bu 3 oyuncu NBA'in 200 dakika ve üzeri oynayanlar arasında söylüyorum. NBA'in en iyi net ratingine sahip ikinci üçlüsü. Birincisi Beverly, Kawhi, Montrezl. İkincisi bu üçlü. Artı 29 net ratingleri var. Bu üç oyuncu sahadayken 100 pozisyon başına Oklahoma 29 sayı fark atıyor. Her takıma karşı. Bir kere bu sistem tutmuş durumda. Biz yıllarca işte Bill Donovan'ı eleştirdik. Şöyle özellikle Orçun. Çok eleştirdik. Şöyle kötü koç, böyle kötü koç falan dedi. Bu sene gördük ki bu sistem tuttu. Ve 3 guard ciddi derecede rakibi çok zorluyor. Bir kere burada alkışlıyorum. Ya orta mesafeden oynamalarına rağmen, çok fazla üçlük denememelerine ve temposuz oynamalarına rağmen, Chris Paul faktörü tabii ki bunlar, çok başarılılar. Üç guard sistemi tutmuş durumda. Steven Adams sezona çok kötü başlamıştı. O toparladı.
Ama sakatlığı net da vardı. Bahane edebiliyordu yani.
Noel'den katkı alıyorlar. Zaten Gallinari'nin takası konuşuluyor bu arada. Gallinari bir yere takas olur mu bilmiyorum. Şu an Oklahoma'nın elinde 778 tane falan pik var. Yani o her yerden pikleri topladılar ya. Bu piklere yatmadılar. Ama burada senin dediğin faktör de var. Yani bu draft sezonunun çok iyi olması beklenmiyor. En azından şu an için. Yani içinde bulunduğum Ocak ayı itibariyle belki anormal işler olabilir de. Dolayısıyla bir onur mücadelesi veriyorlar. Bunu söyleyeyim. Bir de bir şey daha söyleyeyim ben. Geçen Zeklav şeyi konuk etti. Steven Adams'ın kitabından bahsettiler. 12-13 yaşında mesela ben onu kitabını henüz okumadım Steven Adams'ın. Biliyorsunuz arkadaşlar. İngilizce kitapları almak getirmek dünyanın parası Türkiye'ye ama onu okuyacağım. İşte benim hayatım kavgam işte Yeni Zelanda'dan Oklahoma'ya diye bir kitabı var Steven Adams'ın. 12-13 yaşında okulu bırakıyor ailevi şeyler nedeniyle. Pardon. Sonra işte geri dönüyor. Basketbola başlıyor. Şeyden bahsetti. Kitabın bir chapter'ı Russell Westbrook'a ayrılmış durumda. Chapter bir cümle. He's great. Yani çok iyi oyuncu. Bu kadar. Çok beğenmişler.
Çünkü Steven Adams'ın skor potansiyelini
evet, yani.
Westbrook sağlıyor.
Çok şey bir oyuncu. Gerçekten alıştığımız standartlarda bir oyuncu değil. Zaten mesela çok bilinen şey var ya, Valanciunas'ta bir trash talk'u var. İşte siz hani yemek yemek için çatal bıçak kullanırsın, ben elimle yerim diye. Onun hikayesini anlattı. Valanciunas özellikle orada 100 kere falan üstüne gitmiş. Kavga ederiz. Gel dışarıya. Dışarıda işte filan gibi, bunun gibi üstüne gitmiş sürekli. Hani bir hayatımda ilk ve son kez bunu yaptı.
İyi cesaret ama.
Evet. Steven Adams'a kim oluyorsun da yürüyorsun? Ben de anlamış
bu
değilim.
Bu sene de bir takım elbise olayı vardı Steven Adams'ın.
Var. O şey Chris Paul'un ama.
Chris Paul'un evet zorla giydirdiği artık.
Bütün yani. Takıma yapmış ama Chris Paul'unu.
Zaten hediye olarak. Hediye olarak. Evet. Takım elbiseleri ve diyor ki hani hiçbir yerde giymedim. Bir daha da giymeyi düşünmüyorum.
Evet, çünkü plaj terliğiyle maça geliyor adam. Yalnız bu arada Chris Paul'u tebrik ediyorum. Bir şey, bunu söyleyeceğim. NBA oyuncuları zevksiz. Hem de çok zevksizler. Çok çirkin giyiniyorlar. Benim zevkime göre.
Ben Yusuf Nurkiç'e bu sene çok hayranım. Yani çirkinlikte.
Yusuf Nurkiç emlakçı gibi giyinmiyor.
Ya hocam onu ya. Yok, Wall Street giyiniyor yani.
Wall Street. Bana biraz emlakçı havası.
Şey ama Wall Street'in şey kısmı yani hani bu. Artık şey... ununu elemiş, eleğini asmış kısmında.
Ha,
yani.
Anladım. Vaktini kazanmış.
Elbiseler falan, ha. Aynen böyle. DiCaprio'nun eğlenen hali.
Bana Florida'da konut satan emlakçı gibi geldi
ama. O da var.
Ben bir kere Chris Paul'u orada tebrik ediyorum. Doğru düzgün bir şey giydirmiş.
Hocam, ben bunu da çok tartışırız da yani düzgün olmak için takım giymesine gerek yok bunların.
Ya, tabii ki
yani.
Düzgün olmak için takım giymenize gerek yok da plaj terliğiyle de maça gelmeyin ya.
Rahatsa gelsin ya, ne olacak?
Ama NBA
Westbrook ve Harden'ın yaptığını yapmadığı sürece bence hepsi makul hocam.
İtfaiyeci giymiş.
O ne hocam? Yıllardır söylüyoruz.
Harden'ın leopar giysileri falan. Ya şeyi söyleyeyim. Draymond Green vakasına falan da bahsettiniz dediniz. Neyse, şeyi önemli. Farklı bir karakter, takımı çok sahiplenmiş durumda. Şu anki takımdan da çok memnun zaten, onu söylüyor. Birlikte oynamaktan zevk alan bir oyuncu grubundan bahsediyoruz. 23-17'ye gelmelerini açıkçası hiç kimse beklemiyordu. Pozitif net ratingde olmalarını hiç kimse beklemiyordu.
Ya ben şeyi beklemiyordum. Asıl işi şut atmak olan hiçbir oyuncu yok takımda.
Evet.
Şimdi Gallinari'nin şutu iyi, kabul ediyorum ama asıl işi bu mu?
Ama Gallinari'nin başka bir meziyetleri de var. Gallinari oyun kurabiliyor.
Hani başka meziyetleri var. Şutu bir ekstra. Hı hı. Yani sadece keskin bir şutör yani ne bileyim her takımın bir tane var. Her takımda var. Oklahoma'da yok.
Yok evet.
Bu şekilde bile... herkesin ortalama bir şut performansıyla ciddi bir üçlük yüzdesi yakalamış durumda. Hı hı. Hı hı. Bu bana ilginç gelen kısımlardan bir tanesi.
Ve son 10 maçın 8'ini aldılar.
Ya çok ilginç. Bunun içinde Houston'ı darmadağın ettikleri bir maç var. Hı hı. İşte yani kafa tuttukları ciddi rakipler var. Batı'nın üstünde yer alan. İlginç. Clippers'ı mağlup ettiler daha önce.
Hı hı. Ya Bill Donovan'ı alkışlıyorum.
İlk kez belki 5 yıldır.
Yani 5 yıldır falan ilk kez. Chris Paul'u da ben Chris Paul'un karakterini hala sorunlu görüyorum. Ama Chris Paul'u da alkışlıyorum. Bu sezon yaptığı iş yani bize 3 sene öncesinin Chris Paul'unu izletiyor şu an.
gerçek bir saha generali olarak ve efektif oynayarak. Yani o Houston maçına bakın mesela. Westbrook'la arasındaki farkı göreceğiz. Yani çok net görebilirsiniz. Hani şu an Sotam soruyu şöyle sorayım. Şu an hangi oyuncu daha iyi bir sezon geçiriyor? Chris Paul mu Westbrook mu?
Chris Paul.
Chris Paul daha iyi bir sezon geçiriyor. Peki pişman
ama
mıdır?
Ama Chris Paul'un gitmesinden yararlı çıkan Houston olduğunu da söylemeden geçemeyeceğim. Westbrook'la ciddi bir
yol buldular. Ha onu diyeceğim. Yani pişman değildir diyorsun.
Değildir. Hocam Chris Paul'la Houston ne yapacağı belliydi.
Ya ben şu iki tarafın da pişman olduğunu düşünmüyorum bu takasdan. Yani Oklahoma pik aldı. Cırcısı falan aldı. Ya o pardon cırcısı Paul George takasından gelmişti. Özür dilerim. Pik aldı.
Pik aldı sadece.
Pik Chris Paul'a karşı. Westbrook'a karşı. Bir türlü toplayamadım. Harden da Westbrook'la oynamak istiyordu. Öyle bir faktör var evet. Chris Paul'la olmuyordu. Ama yine de bu sezon Chris Paul'un Westbrook'tan daha iyi oynadığı gerçeğini göz ardı
ama
edemeyiz.
Ama işte koşullarda öyle. Yani Chris Paul bu sezon Westbrook'tan daha iyi oynuyor. Ama neden?
Peki tamam soruyu şöyle değiştirelim.
Hem Westbrook'un usage'ı düştü. Hem farklı bir iş yapıyor. Tamam Westbrook zaten aman aman istatistiklerle ve oyun verimliliğiyle, istikrarıyla öne çıkarabileceğimiz bir oyuncu değil. Chris Paul da Chris Paul'a ev aldılar. Westbrook o da arkadaşı buldu. Öyle bir durum oldu yani.
Yalnız
haksız mıyım?
Kabul. Geçen seneki Westbrook'tan da daha iyi oynuyor Chris Paul.
Hocam yine aynı. Yani Paul George çok yanında.
Ama tamam da
iyi oynadığını ben kabul ediyorum. Tamam. Ama yani Chris Paul bence şu an Clippers döneminden bile iyi oynuyor. Daha verimli oynuyor.
Evet tabii. Yani en prime'ı değil.
Prime'ından
değil de son
yani geçen sene Deandre Jordan ikilisiyle yapamadı mesela Chris Paul. Bunu da konuşmak lazım ya.
Yapamadı canım. Ona bir şey demiyoruz. Yani geçen sezon 49 galibiyet aldı Oklahoma. Şu an yok onu geçemez. Ama Paul George vardı yani evet. Onu hatırlatırım. Paul George olmadan 45'i görecek gibiler. Yani böyle giderlerse 45 görecekler.
Ya 23'le 2'yi çarpalım işte. 46 eder. Ya tabii böyle gideceğini 30'u geçecekler Allah kahretsin. Ama hani ben 40 olacaklarına da çok ihtimal vermiyorum.
Oğlum sen şimdi bire neydin Marmara
girmem. Bir daha iddiaya girmem ama 40 olacaklarını da düşünmüyorum.
Litrelik Marmara getirecek adamlar.
Skol alacağım hocam. Ne reklam yaptık ben. Skol'u unutamam yani Skol'u. Öyle.
Ben çok memnunum bir kere onu söyleyeyim. Oklahoma izlemek gayet eğlenceli. Güzel de kadro olmuşlar. İyi basketbol oynuyorlar. Sene başındaki Phoenix gibi top oynuyorlar. Hoşuma gidiyor. Ve biraz old school oynuyorlar. Old school oynayarak da ayakta kalmaları gerçekten takdire şayan. Onu söyleyeyim ben. Var mı senin başka Oklahoma ile ilgili?
Yok benim notum hocam. Ama dediklerinize katılıyorum. Şunu ekleyeyim. Çok şaşırtıyorlar beni.
Şaşırtacaklar tabii.
Valla helal olsun. Bunu söyleyeceğim. Zaten moralimi bozdular yani. Bir şey arıyorum da ben sizi orada
gazetelerde köşe yazanlar olur ya böyle.
Müthiş. Oklahoma'da her şey yolunda.
Oklahoma'da her şey yolunda. Alkışlar. Oklahoma fırtınası. Thunder'ın işte yükselişi falan diye böyle. Tamam Oklahoma o zaman ben Spurs'a geçiyorum. Benim takıma geçiyorum.
Tabii hocam.
Şimdi arkadaşlar bugün Spurs seçtiğimiz ikinci takıma geçmek istiyorum ben. San Antonio Spurs. Spurs'da da işler çok kötü başlamıştı. Fakat düzelmiş durumda. Tekrardan playoff potasının içerisine girmiş durumda takım. Ve birazcık Spurs konuşalım istedik. Pek Spurs'u çok bilerek seçmiyorum ben.
Bütün sene gömdük.
Torpil olmasın diye Spurs'u çok seçmiyorum ama şu an takımın durumu 17-21. 17 galibiyete geldi son 10 maçın. 6'sını kazandı fakat daha önemlisi takım büyük galibiyetler aldı. Milwaukee'yi yendi. Boston'ı yendi. Ve dün akşam nihayet Toronto'yu da yendi. Büyük galibiyetler yani Doğu'nun tepe takımlarını tek tek yendi San Antonio Spurs. Özellikle Toronto maçında bir 2-1-2 alan
çok
savunması.
Çok kötü başladılar aslında.
Çok kötü başladı. Maçına. Çünkü Pascal Siakam'ı DeRozan tutuyordu. Niye öyle bir eşleşme olduğunu anlamış değilim.
Gerçekten da iyi bir yüzdeyle başladı.
Trey Lyles Anunoby'yi tutuyordu. DeRozan Pascal Siakam'ı tutuyordu. Abi değiştirsek yani bu kadar
sakat bu atamaz demiş.
Ama bu kadar basit bir şey değil yani. İki kafa fark var DeRozan'la Siakam. Neyse sonra zaten ikinci yere Pötl falan başladı. Orayı toparladı. Bir şey var yalnız takım şunu değiştirdi. Popovic. Bir, sene başında Aksiyan ve benim için rolünün daralması gereken iki oyuncu vardı. Belinelli ve Forbes. Bu iki oyuncunun rolleri
daraldı ve keskinleşti. Dakikaları da değişti. Ve biraz form tuttular. Yani özellikle Bellinelli hiç savunmadı.
Ya o son şutu Bellinelli hiç atacak düzeyde değildi sanki bu sezon evet, boyunca. Yani.
Evet ama ikisi de sezona kötü girmişti. Biraz form tutmuş durumdalar ve rolleri değişti. Lonnie Walker'ın hala biraz az oynadığını
hocam,
düşünüyorum
ben. Hocam bence rol bulamıyor ya. Ya çok enteresan bir oyun yapısı var.
Ben az oynadığını düşünüyorum Lonnie Walker'ın hala. Bir şekilde daha fazla sene sonuna doğru veya gelecek sene çok daha fazla şans bulacağına eminim.
Pedimens oldukça zor bence.
Bunlar yan parçalar. Yani yan tali etkiler. Pedimens hep zaten çok iyi oynuyordu. Ona hiçbir sözüm yok. Asıl değişen şey kariyerinin en iyi perimetre oyununu oynuyor LaMarcus Aldridge.
Son 6-7 maçtır diyebilir miyiz? Form tuttuğu döneme denk düşüyor.
Spurs'un. %45 ile üçlük atıyor. Ve her maç bir tane sokuyor en az. Başladı yani. 3 tane deniyor. 1.2 tane
i̇şte
falan sokuyor.
Zaten atmaması konuşuluyordu ya. DeRozan'la LaMarcus aldığı için şut atmaması. Üçlük. Yani perimetre gerisinden denemiyorlar.
LaMarcus Aldridge çok iyi bir orta mesafeciydi. Hala öyle. İyi bir faul atıcısıdır. Yani bir uzuna göre bileği çok yumuşaktır. İyi bir şutördür. Size sahanın birçok yerinden sayı bulabilir. Bu yaşına kadar perimetreyi kullanmamış olması belki de aslında...
Hele bu NBA döneminde oynayıp.
Yani evet. DeRozan da aynı şekilde biraz daha fazla üçlük denemeye başladı. Bir de DeRozan savunmada hiç yoktu. DeRozan'ın tuttuğu oyuncular normal yüzdelerinin %6 üstüne çıkıyordu. Daha yüzdeli oynuyorlardı. O değişti. DeRozan savunma yapmaya başladı ve DeRozan clutch'ta
biraz
skor bulmaya başladı.
Evet. Ve yılın smacını vuracak dizeye geldi yani.
Clutch'ta
Chris Boucher'in üstünden vurduğu smacı
evet,
gördün mü?
Evet. %45 ile atıyordu 2 hafta öncesine kadar clutch'ta faulleri. %45 ile faul atıyordu.
Bu sefer tersinden başladı. Maç başında kötü atıp evet, sonunda evet, çok güzel atıyordu.
6 sayıyla mı oynadı uzun süre? 3. çeyreğe evet, kadar. Yani öyle bir şeydi.
5'te 1 faulle 6 sayıyla oynadı.
Sonra topladı evet. DeRozan ve LaMarcus Aldridge böyle oynayacaksa ve roller keskinleşecekse San Antonio Spurs'un bütün olumsuzluklara rağmen, takımın size problemine rağmen playoff şansı var. Bir de bir şey daha, Rudy Gay de menzilini genişletti. Normalden daha fazla üçlük deniyor ki kendi dedi deneyeceğim diye. Şey konuşulmuş yani, DeRozan, Rudy Gay, LaMarcus Aldridge, yani elimizdeki malzemeden nasıl biz Forbes dışında şutör yaratabiliriz? Size'lı şutöre ihtiyacı var çünkü takımın. Forbes sahadayken takım savunmada çok eziliyor.
Forbes'un içeri girmesine izin vermiyor artık.
Gerek yok.
Bellinelli zaten konuşmaya gerek yok. Çok fazla bu süreyi almamıştı zaten. Ama girdiği zaman Derek White'ın bu rolü artık iyice keskinleşmiş. Derek White içeri drive eden, potaya giden bir oyuncuya dönüştü. İyice şut atmasına izin vermiyor pek Popovic. Aynı şekilde Pettimus'un daha çok içeri girmesini istiyor. Benim gördüğüm Toronto maçından. Ve DeRozan. Ya bu üç oyuncu sahadayken uzunları dışarı atıp işte hem spacing'i genişletip hem de içeriden kısa uzun eşleşmesi bulup içeriye drive ettiriyor Popovic. Ve çok etkisi çok yüksek oldu. Boucher falan duramadı önünde yani. Ne Westbrook'un ne Derek White'ın. Derek White'ın da çok önemli clutch sayıları var mesela. Hı hı. O yüzden Toronto maçının dönmesi çok da sürpriz değil Spurs'un ona yani.
Ama şey önemli yani, Milwaukee'yi kaybetti. Yani Milwaukee bir kazandı bir kaybetti Spurs. Milwaukee, Boston ve Toronto'nun tek tek kazanmış olması sadece galibiyet yüzdeleri açısından
özgüven
değil, özgüven açısından da çok kritik.
Yoksa Doğu'nun en iyi iki takım, en iyi 5 4 takımdan ikisini yendi, üçünü yendi.
Üçünü yendi. Evet. Fila var bir tek yani orada
evet
şu
yani
an. Bu, o
şu
da,
an Fila'yı denk getirse onu da yener Spurs.
Bana söyleyeyim da öyle geliyor. Sanki Fila'yı denk getirse onu da yenecekmiş gibi görünüyor.
Bir tek Indiana deplasmanında zorlanır. Gerisiyle şu an oynar. Yani çok
Fahri
iyi,
Indianalı.
Aynen, çok Fahri form tuttu ya.
Larry Bird'ün memleketinden diyorlar senin için.
Yani,
Indianalı.
Hocam benim bazı takımlara karşı sevgim var. Yani biliyorsunuz.
Ama
bazı...
Indiana Avrupa basketbolu oynuyor. Bunu evet, söylemiştik evet, zaten. Evet. Indiana Avrupa takımı ya.
Ya biliyorsunuz yani Doğu takımlarına karşı zaafım var benim.
Var.
Hep söylüyorum yani.
Var.
Ama yani Batı'dan da sevdiğim bir sürü takım var tabii.
Var.
İki tane. Devam ediyor böyle. ve sevdiğim bir takıma geçelim Batı'dan bence.
Tamam. Spurs benim, ben şey söyleyeyim, ben özellikle çok mutluyum. Spurs'un
hocamın keyfi yerinde.
Benim keyfim yerinde arkadaşlar. Ben zaten artık Spurs'dan şampiyonluk falan beklemiyorum ama Popovic'in
hocam işte, son birkaç yıldır ettiğiniz dualardan bana da söyleyebilir misiniz? Efes ve Spurs'un bu durumu.
Ya bak, Bam Adebayo yerine Plumlee'yi seçtiği için dahi Popovic bu sene çok ağır eleştiriler altında kaldı. Ben de eleştirdim ya. Bazı tercihlerini anlamış değilim zaten sene başı yaptı.
Hep çekemezsiniz ama ya. Hep şanslı şey çekemezsiniz yani hocam.
Ya tamam zaten
sonra
bir koç
takım Ginobili'yi de çekti yani.
Evet, yok şey açısından diyorum yani acaba Popovic yani aklını basketbolu tam olarak veremiyor mu diye. Toronto maçında ve özellikle Boston ve Milwaukee maçlarında şunu gördüm ki Popovic'in aklı takımda hem makro açıdan yani makro değişiklikler olmuş takımda oyun felsefesinde değişiklikler var hem de mikro anlamda yani Alanson 2-3 görünümlü 2-1-2 yaptı. Yaptılar. O 2-1-2 savunma yaptı ve işledi.
Hele Nick Nurse'i yendi. Patrick McCaw ve Davis. Neydi çocuğun adı? Davis, Terence Davis oyundayken çok iyi işledi. Asla şut atamadılar yani. Öyle bir spacing sağlayamıyorsanız da zaten.
Zaten sporcunun artık yapması gereken şey bu. Maç içinde sürekli olarak
rakip analizi
yapması gerekiyor. Çünkü öyle vurup geçebilecek bir Harden'ın falan yok senin öyle. Bu maça çalışmadan çıkalım. Harden 60 sayı atsınlık bir durum yok. Sürekli
mesela Boston maçı da emekleyerek gitmek lazım. Marcus Smart'ın top kullanmasını istemişti.
Evet.
Çok işe yaradı yani.
Evet. Yani o yüzden bu hamleler Portland'ı bir kenara koyuyorum ama hala Portland'ın 1.5 galibiyet önünde Spurs. Portland'ın 3 mağlubiyet fazlası var çünkü. Spurs şu an 9. sırada Memphis'te aynı galibiyet oranına sahip. Ben Memphis'in buraları sürdürebileceğini ben düşünmüyorum. Şu an için görüntü ama tabii her şey
Memphis en yukarı ben yazmıştım onu.
Kaça yazmıştın?
Hatırlamıyorum. 11 olabilir.
Oralarda bitirir maksimum. Yani Memphis playoff'a mı girecek? Hiç yok, sanmıyorum. Zannetmiyorum. Sanmıyorum ben.
Bence 2-3 aday var.
Ama şey
Spurs, Portland ve İşte diğer her şeyi sabitken konuştuğumuz New Orleans.
Bu arada Memphis'te şeyin hakkını vereyim. Son 15 maçta net ratingi en iyi. Ofansif ratingi, ofansif ratingi 3. takım NBA'in.
Hocam o zaten bir Clippers maçı oynadılar. Evet. Herhalde eve 5 maça bedel yani. Manyak mısınız? Ne dediniz dedim. Jay Crowder falan neler evet, yaptılar evet. Yani.
O da kontrat
senesi. 5 maç arttırdı o şimdi. Clippers yok şey, maçında,
Dylan Brooks kontrat senesi.
Clippers maçında oynadıkları o oyunun Spurs'un 3 maçına değer zaten yani evet, offensive evet. Rating'de. O zaman çok konuşmaya gerek yok.
Tek ama onlar maç... da şey yani 7 maç aldılar. Son 10 maçın 7'sini evet. Aldılar. Az buz bir şey değil. Ben yine de burada Spurs'un ve Portland'ın...
Memphis ama yine de kırılgan bir takım ben.
Evet, Spurs ve Portland çekilecek. Phoenix'e falan şans tanımıyorum. Sacramento'ya, Minnesota'ya da şans tanımıyorum ben. Benim yani şu anki görüntü bu yönde. Phoenix biraz beni üzdü. Ben çok daha iyi yerlere gelmelerini bekliyordum. Olmadı.
Ben diyorum Aiton'a yüklü bir miktar para cezası gelmesi lazım.
Bence de.
Çok Aiton az vardır.
Evet.
Utah konuşalım biraz hocam.
Evet Utah bir şey diyeyim mi? Utah'la ilgili ben solo podcast'inde bayağı bir eleştirmiştim. Bundan bir ay
sizin
önce.
Sizin de galiba bir özür borcunuz var.
Evet bir özür borcum var. Utah son 15 maçın 14'ünü kazandı.
Niye böyle yapıyorlar? Sezona böyle başlayıp. Utah'ın karakteri oldu artık.
Ama bu sene farklı şeyler vardı. Forvet'te...
ama yine aynı senaryo.
Evet ama Forvet'te ciddi eksiklikleri vardı.
Yani Roy ezbere Derek Favors kötü oyuncu demek de olmuyor.
Olmuyordu. Ben hala Derek Favors'ı aradıklarını hala yani. Düşünüyorum yani. Maç kazansalar bile aradıklarını
ama geçen sene ana akım bütün basketbol yorumcuları Türkiye'de dahil Derek Favors'ı eleştirmekten yorulmuşlardı artık yani. Biz tersini söylerken.
Ben Utah'la ilgili şey söyleyeyim. Evet Utah Quinn Snyder hocam klasik sezon ortası serisini yaptı. Bu genelde All-Star'dan önce değil de sonra
oluyor. Sonra bekliyorduk.
Sonra
ama önce bir ritim buluyorlardı.
Ritim buluyorlardı yani. Ama 15'te 14 yapmıyorlardı.
14'te 13 galiba. Emin değilim.
15'te 14 yapıyorum ben. Jordan Clarkson çok işe yaramış durumda. Net bir skor katkısı veriyor. Donovan Mitchell bir geçen maçı kaçırdı. Onun dışında çok efektif oynuyor. Rudy Gobert acaba NBA'nin en iyi 10 topçusundan biri mi? Tartışmasının bence istatistik olarak değil. Oyuna katkı anlamında. Bu tartışmanın içindedir. Hayır, evet. Bence bu tartışılabilir. Bunu bir gün tartışalım istiyorsunuz. Yani Rudy Gobert NBA'nin en iyi 10 oyuncusundan biri mi?
Böyle tartışacağımız bir 5-6 oyuncu var bence.
Bu 15 maçlık sürede evet öyle. Onu söyleyeyim bir kere yani. NBA'nin en iyi 10 topçusundan biri gibi oynadı. Yalnız bir şey söyleyeyim.
O kadar farklar vardı ki mesela şey maçında en son kazandıkları çok pardon ya. Kazandıkları maçta neyse ilk yarısında mesela çok kötü bir basketbol oynamıştı. Rudy Gobert ikinci yarı çıktı ve maçı aldı. Ya öyle Washington maçı, Washington deplasmanında. Ya mesela her içeri gelen turnike bıraktı. Her içeri gelen potayı buldu. Rudy Gobert de ya böyle yarım periyot oynadığı sürece, yarım periyot Rudy Gobert gibi oynadığı sürece Utah 10-0-12-0 seri yapıyor.
Yani müthiş zorlu bir süreçten geçmiyorlar ama iki tane kritik galibiyetleri var bu 15 maçlık seride. Bir Portland galibiyetleri çok önemli, bir de Clippers'ı yendiler. Ayrıca direkt rakibi yenmek de yani size doğrudan rakip olacak takımları hiç yenemiyordu sene başında. Yani
dişini gösterdi diyebilir miyiz Utah?
Evet yani ben o podcast'i yaptığımda Toronto devrede 40 sayı fark atmıştı Utah. Evet. Dökülüyordu takım yani hiçbir şey oynamıyorlardı.
Geri döndüler
bence
ama...
Bence Ingles'in ilk 5'e yerleşmesi en büyük faktör.
Ha, onu diyeceğim, evet. Ingles'in ilk 5'e yerleşmesi büyük faktör. Ama eski takım kazanıyor. Yani eski takımın yapabilecekleri belli. Eski takımın yolu konferans yarı finalinde bitiyor.
Bir şekilde Kanye nasıl oynar bulmak lazım. Benim ya, fikrim 6. adam gelmeli bu arada. Ne düşünüyorsunuz?
Hayır.
Hayır diyorsunuz.
İlk 5 gelmeli.
Ben bu takımı bozmak istemezdim ben. Kanye'yi de yedekten getirdim yani.
Kanye'yi yedekten getirirseniz o takım olmaz. Şu yüzden şimdi arkadaşlar, Utah normal sezonda maç kazanır da Clippers'ın, efendime söyleyeyim, Lakers'ın olduğu işte o batıdan çıkabilmek için, Houston'ı falan veya eleyebilmek için sizin çok daha fazlasına ihtiyacınız var. İşte o daha fazlasını verecek olan oyuncu şu an hamstring sakatlığı yaşayan ama ilk şut idmanına çıktığı haberi gelen ama dönmesine daha var, Mike Conley. Joe Ingles, Donovan Mitchell, Rudy Gobert çekirdeği size normal sezonda maç kazandırır. Batı'yı belki ilk 4'te falan kapatabilirsiniz. Bir şey demiyorum. Boyan Bogdanovic'den olağanüstü bir skor katkısı alabilirsiniz. 35 trilyonluk bir istatistik yapabilir. 35-0-0-0.
O neydi ya?
Kabul ediyorum. Ama playoff'ta yol almak istiyorsanız bir şekilde Mike Conley'nin sisteme dahil olması lazım. O da Mike Conley'nin topsuz oyunu öğrenmesinden geçiyor. Bunu daha önce sanırım ikinciye söylüyorum bunu. Mike Conley mutlaka takımın motion ofansinde, bu Snyder'in de görevi, efektif bir rol bulmak zorunda. Aksi takdirde Utah'ın başına gelecek olan şey şu. İlk turu geçtiler diyelim. İkinci turda diyelim ki Houston geldi. 4-2 falan biter seri maksimum. Yani Utah'ın alabileceği maç sayısı 2'yi geçmez Harden'a karşı. Ya da Clippers geldi. Maksimum 4-2 biter. Maksimum bak. En iyi ihtimalle 2 maç alır Utah. İçeride 2 tane maç alabilir. En çok o da. Dolayısıyla Mike Conley, eğer Mike Conley gelirse...
Ya sol dizindeki bu sakatlık, yani hani hamstring, işte diz arkasındaki şey demek, o diz arkasındaki bağlar demek aslında arkadaşlar.
Benim ağız alışkanlığı, kusura bakmayın.
Estağfurullah, yani ne olduğunu da anlatmak için söyledim. Bu arada bu hocam çok yapılıyor, buna da detay gireyim, çok gereksiz bir isyan olacak belki arkadaşlardan, özür dilerim ama maç anlatırken Türkiye'deki yayıncı kuruluşların spikerleri ya sol hamstring diye anlatıyor maçı. Hı-hı. Ben bunları rahatsız oluyorum. Ne anladık ki sol hamstringten yani? Ama bilmeyen var. Fantezi haberi okumuyorsunuz ki. Hı-hı. Ya bu çok eleştirilecek bir şey bence. Sol hamstring, sağ hamstring. Evet. Eyvallah abi.
Bazı kavramların Türkçesi yok.
Ya ama yani bu şey
ama
ya,
şeyin hamstringin var, evet. O benim hatam. Kusura bakma. Yok, haklı orada. Haklı.
Sizin için söylemedim hocam ya. Biz podcast yapıyoruz. Biz, hı-hı, çok daha NBA izleyen
ulusal yayın yapmıyoruz.
NBA izleyen kitlenin çok hakim olduğu bir kavram hamstring. Hı-hı. Ya bunda sorun yok. Zaten herkes işte haber okuyor, fantezi oynuyor, bir şey yapıyor. Ama maç izleyen bir yani çok sosyal mesaj gibi olacak. Özür diliyorum ama 14-15 yaşındaki bir genç de sol hamstring deyince anlamıyor.
Evet,
o
doğru.
O yüzden de bunu daha aydınlatıcı söylemek lazım.
Şu an 3. sırada Utah. Ben Utah biraz daha ilerlerse daha detaylı konuşuruz yine. Benim çok sevdiğim takımlardan biri biliyorsun. Burada bitirebilirler normal sezonu. Bunda bir şey yok. Beis görmüyorum ben. Bu gayet normal bir istatistik olur. Hatta Batı'yı kazanabilir mi konuşuyordu Utah insanlar. Şu an görünmüyor da bu. Playoff'ta işleri zor. Mike Conley mutlaka, ben böyle düşünüyorum ve ben orada senden biraz ayrılacağım. Mike Conley'nin 6. adam gelmesi onun mutsuz olması anlamına gelir.
Bilmiyorum ki. Bence çok olgun bir karakter.
30 milyon dolar bağladınız bir oyuncuya, 6. adam getirir misiniz?
Evet ya, o da var. Ya bir bazı şeyler yazılı olmayan kurallar var. Gelmeyecek. Bunun farkındayım. Ya bence gelmeli. Ben bu takımı bozmam. Kenardan Moody'yi oynatacağıma ilk adam olarak veya Clarkson'u oynatacağıma.
Joe Ingles'ın eline topu verip Mitchell ve Boyan'la skor arayıp Royce O'Neal ve Gobert'le de kaleyi savunalım diyorsun.
Evet, yani sonrasında da dinlendiğin bölümde kendi topunu oynasın diyorum.
Ve Clarkson'la birlikte.
Zaten Ingles çok ciddi bir rotasyon yapıyorlar bu arada. İlk 5 dakika oynayıp çıkıyor ve son ilk periyodun sonunda tekrardan giriyor. Ingles çok iyi kullanıyor bu sene.
Teorik olarak dediğin doğru.
Quinn Snyder'i tebrik ediyorum.
Ama teorik olarak.
Teorik olarak. Yazılı olmayan kuralda bu var. Yani oynayacak. Kanlı ilk 5'e oynayacak ama Ingles'in nasıl düştüğünü gördük sezon başında.
Çok düştü. Yani.
Acaba aynı olgunlukla, evet, karşılayabilir mi? Bu arada, evet, bir haber vereceğim Utah'la ilgili. Ya bu çok komik geldi bana. Evan Fournier ve Donovan Mitchell Twitter üzerinden. Donovan Mitchell'in beğenmesi sonucu gördüm ben de. Slam dergisi şöyle bir tweet attı. Utah Jazz'ın galibiyet, ne kadar büyük bir galibiyet serisi yakaladığını NBA'de niye kimse konuşmuyor? Bununla ilgili niye konuşmuyor? Niye diye bir şey attı. Tweet attı. Evan Fournier de, ya bunu senin yapman gerekmiyor mu?
Gördüm ben, hatırladım.
Muazzam bir size hatırladım, göstereyim otur şöyle. Dolar'ın two spots to do it yazmış yani baya. Ve Donovan Mitchell de beğendi. Evet, çok güzeldi. Evan Fournier'in bu arada mizacını beğeniyorum ben. Mizacını da beğeniyorum. iki türlü mizle başlayan iki
bu arada kritik bir maç var bu hafta. Pelicans Utah maçı önemli maç. İki takım açısından da göreceğiz neler olup olmayacağını. Evet.
Ya ben bu maçın bir kriter olmayacağını düşünüyorum Zion meseleyle ilgili ama bu konuda Utah'a tebrik ederiz. Çok iyi bir seri yakaladılar. Hem de sorunlar yaşarken, sorunların üstünden kalkarken eski düzene dönerek Clarkson'ı ekleyerek bilinmeyen parçalardan bilinen bir şey yarattı Quinn Snyder.
Ama eski sistem oynuyor. Eski sistem evet. Yetmiyor. Oraya süper yıldız değil Kanli de yani All-Star seviyesinde. İyi bir Kanli All-Star seviyesinde bir topçudur. Oraya All-Star seviyesinde bir oyuncu lazım. Joe Ingles ya bir kere adam yapacağını yaptı. Paul George'u yendi ve o seriyi kazandınız 2 sene önce. Tamam o bir dahası yok. Maksimum o işte takımın. Yani Westbrook'u yenmek şeyi batı finaline çıkarmıyor sizi. Joe Ingles çok seviyoruz. Donovan Mitchell'i çok seviyoruz. Rudy Gobert'i çok seviyoruz. Tamam ama yani bu oyuncuların yapabileceklerinin sınırları var.
Utah'ın genel potansiyeli geçen seneden daha iyi. Kanye ile beraber. Evet. Bunu kullanmanın bir yolunu
bulmalı. Şeyi söylemiştik. NBA'nin en iyi 100 oyuncusunu konuşurken Utah'ın 4-5 topçusu birine oraya girebilir evet. Potansiyelde. Ama ilk 10'da hiç kimse yok. Rudy Gobert'i falan bir ihtimal konuşuyoruz. İşte o ilk 10'a zorlamak. Belki ilk 20'de işte Gobert'in defansif katkısını falan düşündüğünde ofansçıları yani hücumcuları öne yazarsan Rudy Gobert'i ilk 20'ye de almazsın. Yani ben kesin alırım da ben. Yani oraya işte Kanli lazım. Yani Mitchell kadar size rakibin korkacağı bir ekstra oyuncu. Çünkü Ingles'ın ve Boyan'ın üstüne binecekler playoff'ta. Binecekler. Kava'yı kim tutacak? Royce O'Neal mı tutacak? Paul George'u kim tutacak?
Çok zor.
Joe Ingles mı tutacak? LeBron'u, Kuzma'yı kim? Kuzma ya Kuzma çok iyi oyuncu diye demiyorum. Fizik diye diyorum.
O da toparladı bizim podcast'ta.
Evet evet. Kim tutacak? Bu oyuncuları kim tutacak? Yani Harden'ı kimle durdurmaya çalışacaksın?
Tamam da bunu Quinn Snyder'in çözmesi gerekmiyor mu hocam?
Tamam işte yani bir şekilde Kanye'nin sistemi dahil olması lazım. Ama evet alkışlıyoruz. Büyük iş gerçekten evet. Büyük iş.
Ya, evet. Ya sezon ortasında en azından playoff'un bir yolunu buldular. Bence çok tehlikedeydi. Yani en azından playoff'a yüksek sıralardan girmeleri.
Tabii tabii.
O yüzden onun yolunu buldular.
27-12 şu an takım. 27-12. Üçüncü yani sıradalar.
Takım
evet.
Çok önemli bir yer. Ki Denver'da Clippers'la eşitledi bu arada galibiyet.
2 hafta önce Oklahoma ile aynı durumdalardı.
Denver lider oldu galiba emin değilim. Üçüncülüğe de...
Yok Lakers lider canım.
Pardon. Dördüncülüğe...
Lakers'ı ayrı bir şeye koydun.
Harbi Lakers'ı tam unuttum ben ya. Yani.
Lakers ayrı bir yerde duruyor.
Tamam unutmuşum.
Lakers kendi konferansında oynuyor. 5.5 galibiyet sonra ya, Denver var.
Batı'nın en iyi 4 takımı oldular onu söyleyelim yani. Utah'ın evet, bu performansıyla beraber.
Ya Clippers tabi sakatlık sorunları bir de takım çok fazla yani.
Neydi? Knee management. Diz yönetimi.
Evet Kavai ile ilgili diz yönetimi diye bir şey okuduk ya. Load management, yük yönetimi
haber
değil.
Böyle çıktı arkadaşlar. Bizde diz de yönetimi. Yok yani bayağı. Hocam bitirelim. Takım tamam. Konusunu bitirelim ve birazcık eğlenceli noktaya gelelim ve sezon ortası ödüllerimizi dağıtalım. Sezon ortası ödüllerimiz bu sene. Bakalım nasıl olacak. Geçen sene de vermiştik ve sezon ortası ödüllerimizi yavaş yavaş dağıtmanın zamanı geldi. Ben çok eğlendim bugün ya. Konuşurken takımları falan. Üstüne de sezon ortası hatta Shaq'tın full'a çıkacak bir korkma sahnem bile oldu. korkmadım aslında. Lamar hala bana bakıyor şu an.
İrkildim.
Sezon ortası ödüllerimize MVP ile başlayalım hocam. Direkt başlıyorum. Ben hep sürpriz yapardım. MVP'yi sona bırakırdım. Ama bu sene
tamam,
MVP ile dağın diye görüyorum. Evet. Ben verdim. Giannis Antetokounmpo.
Harden.
Giannis Antetokounmpo'ya James Harden geldi.
Şu an için değil mi? Yani 40 maçlık.
Evet, 40 maçlık periyot.
40-41 maçlık %50 MVP Harden.
35-6'ya rağmen mi?
Neyin 35-6'sı?
Milwaukee'nin.
Evet.
35-6 değil mi? Ben yanlış bilmiyorum.
Ben de şimdi tam ezberimde yok. Evet 35-6.
35-6. Ben bunun çok etkileyici olduğunu düşündüğüm için Giannis'e vereceğim tekrardan. Defensive player yani yılın en iyi savunma oyuncusu sezon ortasında kim?
Şimdi burada ben oyumu Antetokounmpo'ya verebilirim. O da şu yüzden. Çemberde rakibin şut yüzdesini en çok düşüren oyuncu Antetokounmpo. İlk 5'te de 3 tane Milwaukee'li var bu arada. Robin Lopez, ya, Brook Lopez. İstatistikler böyle. Ben ya Ante'ye veriyorum. Hem perimetreyi savunabiliyor hem çemberi savunabiliyor. Bence bu sene Ante'nin benim oyum Harden'a da Antetokounmpo'nun çok ciddi bir şekilde hem MVP hem de yılın savunmacısı olma potansiyeli var. Gobert'e veremiyorum. Gobert bence bu sekansı iyi oynadı da bütüne baktığımızda o kadar hak edecek bir şey oynamadı. Var mı senin mesela şu yani Embiid de diyemiyorsun. Bir iyi oynuyor bir yatıyor. Yani kime verebiliriz diye düşünüyorum. Yani Hasan'a mı vereceğiz? Hasan Whiteside'a mı verelim? Yok, yani. O da yatıyor.
Herkese.
Kime verelim? Perimetreden bir oyuncunun alacağını zannetmiyorum. Bir kısanın alacağını Ya tabii normal işler olur. Her şey değişir. Bir şey demiyorum yani. Marcus Smart'a verirler oyu da sanmıyorum yani böyle bir şey olacağını. Çünkü blok ve rebound istatistikleri önemli. Buna bakıyorlar.
İyi durumda olsa AD de hani maç kaçırmamış olsa AD de adaylardan biriydi.
Evet, Anthony Davis adaylardan biri ama benim oyum Antetokounmpo'ya. Senin?
Benim de oyum Giannis Antetokounmpo'ya.
İki ödül birden veriyorsun.
Defensive player de verdim. 35 Jordan gibi çok yani. Etkileniyorum aynen. Ve 6. adam.
Ya benim 6. adam oyumda bir değişiklik yok. Sene başında demiştim. Ben Lou Williams'a veririm. Yani Lou bir daha. Lou o ödül onun. O verecek.
Bu ödülü bence tartışma bile açmasınlar. Lou Williams'a versinler. Rakipleri kim diye düşünelim. Rakipleri Derrick Rose o potansiyeli sağlayabiliyor. İşte birkaç oyuncu var sadece.
Yani şimdi bazı oyuncular ilk 5'ten geldiği için şey maç sayısı değişebilir. İşte Joe Ingles mesela ilk 5 sayısı artarsa Joe Ingles da mesela en iyi 6. adamlardan biridir. Ama uzun süredir ilk 5 geliyor. Evet. O sezon nasıl devam edeceğiyle ilgili bir şey. Mesela Eric Gordon da teorik olarak buraya girebilir de daha yeni yeni form tutmaya başladı. O çok kolay bir şey değil. Yani
şeyin doğrudan bittiğine seviniyorum ama bu Domantas Sabonis'in ilk 5 olmasına artık seviniyorum yani burada konuşmadığımıza.
O artık ilk 5.
Veya Bema de Bayon'un. İşte geçen sene çok ezildiler o konuda. Hani 6. adam ödülü sadece geliyordu. Bu sene ikisi de Most Improved aday yani.
Ben Lou'ya vereceğim. Ya başka adaylar da var. Şu an bizi dinleyenler çok sevdikleri oyuncular ya da takımlardan şu da olamaz mı diye düşünüyor olabilirler. Evet birçok aday var ama yani şu an görünen hem skor katkısı hem clutch'taki yaptıklarıyla Lou Williams alacak gibi duruyor.
Lou Williams'a verdim ben de. Rookie of the Year, yılın çaylağı.
Ja Morant.
Ja Morant yazdım bile ben ya kendime. Size de yazıyorum.
Kolay ya bu tarz.
Ja'ya vereceğiz çünkü Zion oynamadı.
Hatta rakipsiz.
Bu arada 40 maç oynasa bile Zion alamayacak oydu. Alamaz. Bunu söyleyelim şimdiden. Yani 20-10-10 yapsa bile alamaz yani.
Alamaz.
O yüzden Ja Morant'a gitti bile ödül diyebiliriz.
Bence bayağı da rakipsiz yani. Kendrick Nunn'ın falan bayağı önünde artık. Yani Nunn, Pascal zaten düşüşte. Bayağı önünde.
Rakibi yok ya şu an.
Şu an rakibi yok.
Belki Can de Murat. Uzun süredir en rahat tartışmalardan biri olacak Ja Morant'ın ödülü. Koçu. Yılın koçu. Coach of the Year. Burası biraz tartışmalı sanki.
Sen ne diyorsun? Budenholzer'a mı vereceksin?
Ben Frank Vogel'a vereceğim.
Neden? 33 galibiyet nedeniyle.
Evet. Şu yüzden. Ya
yeni takım.
Bir şey denedi. Biz beğenmedik.
Ben hala beğenmiyorum.
Hala beğenmiyorum. Orası ayrı. Ama
temposuz.
Bu sistemle, temposuz bir sistemle işte yüksek oranda %60 ile 70 ile oynayan süperstarlarıyla çünkü sakatlıkları var. 33 galibiyet seviyesine geldi ki süperstarların oynamadığı maçta bile takımı 120 attı ve galibiyet aldı yani.
Ama genelde %50 galibiyetin altındaki takımları yendiler.
İyi yönetiyorlar hocam. İyi yönetiyor Vogel bu sene.
İyi yönetiyor zaten Vogel kötü yönetiyor.
Bak beğenmem çok önemli değil. Benim beğenmem bu ödülü şey değil ama diğer taraftan Budenholzer'a veremiyorum. Şu yüzden veremiyorum. Budenholzer geçen sene bu ödülü aldı zaten.
Yani bir daha almasın mı?
Kreatif bir şey görmem lazım. Vogel kendince kreatif bir şey yapıyor. Bana hitap etmiyor ama 33 galibiyet.
Yalnız şu an Milwaukee aynen böyle devam ederse 70 galibiyette
evet,
olacak.
Evet öyle duruyor.
Şimdi 70-68-70 bandına çıkarsa...
O zaman tartışmam. Gerçekten tartışmam.
Yani.
Ama 63 ile 64 ile etkilenmem mesela.
Evet ben Budenholzer'a yine vereyim ama ben şeyin Vogel'ın yaptıklarına büyük saygı duyarak bir iki koçun da adını söyledim. Bill Donovan'ın zaten adını söyledim burada. Brad Stevens'ın hayata dönüş senesi oldu. Sezonu oldu. Onu söyleyeyim. Ve bence çok güçlü bir aday daha var. Eric Spoelstra.
Spoelstra da öyle.
Yani şimdi Spoelstra'nın elindeki malzemeye baktığınızda Jim Butler dışında bir süper yıldız yok ama Adebayo'nun rolü, Duncan'ın katkı 3 yani bir spot up shooter olarak yaptığı katkı, Nandan aldığı katkı, her ne kadar Jim Butler'la ilgili senin bir teorin vardı değil mi ya?
Ya şike yapıyor.
Ya bence şey Spoelstra da bu tartışmanın içinde.
Ya bilmiyorum da hocam yani o eksiklerle Washington'a yenilmek, New York'a kaybetmek, önde olduğun maçlar da hani bana çok şey geliyor, tuhaf geliyor. Jim Butler da çok şaibeli bir karakter olduğu için ulan bahis mi yapıyor diye düşünüyorum.
New York'a, Brooklyn'e kaybettiler.
Washington'a da daha önce hele Washington'da evet, kimse yoktu
Washington'da
yani.
Da 123
Washington
yıldır.
Benle oynadı bayağı yani. Yani öyle bir durum oldu.
Bir de Toronto'yu 84-76 yendikleri maç var.
Ya ikisini de incelenmesi gerekiyor. NBA, FBI'ya buradan sesleniyorum.
FBI'ya. Ya ciddi ciddi. Bu arada Jimmy Butler efektif şut yüzdesinde en kötü sezonunu yaşıyor.
Ya onu da gördüm ama bu biraz
çaylak sonrası
takımla ilgili bir şey. Çünkü Jimmy Butler çok fazla başka işlere yoğunlaştı biraz. Bir takımı yönetmeye.
Şut ritmini bulamıyor mu diyorsun?
Ya yani bu ikinci plan atılmış gibi biraz. Çünkü Jim Butler'dan geçen sene istenen şey şut ritmiydi kesinlikle. Hı-hı. Başka bir şey beklenmiyordu. Bu sene hem oyun kurması, hem şut atması, hem savunma yapması bekleniyor. O yüzden de bazı şeyler etkilenecek. Hı-hı. Bence sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü oyun kurmaya çok odaklanmış durumda. Hele Dragic'in yokluğundaki dönem.
Evet, Winslow da hala sakat.
Winslow da hala toparlanamadı.
Nan da bir oyun kurucu gibi oynamadığı
yani
için zaten.
Yani Bam Adebayo ve Jim Butler üzerine kurulmuştu oyun kurma işi. Hı hı. Ve üstesinden geldiler.
Evet. İlginç, bunu da not olarak düşünelim. Jimmy Butler şike mi yapıyor?
Most improved, en çok gelişme kaydeden oyuncu.
Ben bunu daha önce de konuşmuştuk. Devante Graham gibi oyunculara büyük saygı duymakla birlikte. Jonathan Isaac mesela sakatlığı için çok üzüldüm ama Bam Adebayo'dan yana oyumu kullanacağım.
Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir ya hocam. Bam Adebayo biraz öyle olmadı mı? Hı-hı. Geçen sene zaten bu izlenimi alıyorduk işte. 6. adam da adı geçiyordu. Çok iyi performans gösteriyordu. Hasan yüzünden önü tıkanıyor. Çocuğun kaderi mahvoldu diyor.
Ama bu kadar iyi bir pasör olduğunu bilmiyordum
ben de.
Çok acayip bir pasör çıktı adamın içinden. Yani, belki vardı da yani biz izleyemiyorduk.
Yani. Bir de çok iyi bir sırtı dönük oyuncuya Hı-hı. dönüştü. Her açıdan hem pas atması hem de potaya gidebilmesi açısından. O yüzden ben de Bam'e vereceğim ya, tartışmayacağım. Graham'i de tebrik ederek. Bir ödül daha olsa Graham'a verirdim ama.
Böyle ne ben de verirdim.
En Isaac çok beklenmeden gelişen oyuncu.
Evet, Isaac de sakatlandığı için.
Ya hadi Isaac'in potansiyelini ya, biliyorduk.
Ingram'a vermiyorum. Ya biraz burada takım galibiyetine bakacağım. Yani
Siakam sakatlanmasaydı benim adaylarımdan biriydi yine.
Yine. Evet, adaydır. Doncic de yine adaydır. Bir şey demiyorum da yani şey açısından önemli.
Ha, Doncic de bu arada.
Ingram mesela çok rahat top kullanabileceği, rahat bir ortamda oynadı. Yaptığı büyük iş de Bam Adebayo gibi bir rolde oynamıyor. Daha başka bir şey oynuyor Bam Adebayo. O yüzden Bam'e verdim ben.
Luka sizi alma ihtimali var mı NBA kampanyasında?
Yok ya, bence ikinci senesini oynayan oyuncuya vermeyecekler.
Ama hocam gelişme çok büyük ya.
Büyük ama bence Bam'e verecekler.
Ödülü. Peki. En son
Executive. Yönetici.
Evet. Executive of the year.
Ya benim bunu ben eklettim. Oklahoma övelim diye. Ben aldığı draft pickleriyle ve yaptığı doğru hamlelerle şey Gilgis'i falan da kadroya ekleyerek Sam Presti'ye oyumu vereceğim. Bence bu yılın özellikle yaz dönemi Sam Presti'den iyi geçiren kaç kişi yok. Kawhi geldi diye işte Jerry West diyebiliriz. Pelinka diyebiliriz Anthony Davis geldiği için. Başka?
Çok konuşacak bir şey yok.
Çok da böyle hani tamam Brooklyn'i konuşabiliriz yani. Ama ben yine de en iyi işin Presti tarafından yapıldığını düşünüyorum. O yüzden bence şu an ödül olsa ki zaten çok büyük anormal iş değiştirecek bir takas olacağını zannetmiyorum. Bir iki tane Drummond Love gibi oyuncular takas olacak. Çok da bu karar mı etkiler mi? Şu an net bir şey söylemeyeyim ama şu an bu ödülü verme hakkı bende olsaydı sen Presti'ye verirdin.
Ben Jerry West'e verirdim.
Jerry West'e verirdim.
Sebebi de yani çok belli.
Mustafa bizim bunu sevdi Jerry West'i.
Hem geçen seneki kadroyu bir miktar bile bozmadan üstüne Kawhi ve Paul George ekledi. Geçen senenin sonuna doğru Zupac'ı falan aldı. Ya öyle bir süreç yarattı ki şu anda NBA'nin en büyük şampiyonluk favorilerinden biri.
Hatta o süreç Blake Griffin'in takaslanmasından
başlıyor. Yani uzun vadeli bir süreç çok iyi yönetti Jerry West.
Kabul ediyorum.
Ve bu sene özellikle son getirdiği takım önümüze her ne kadar tartışmalar olsa da işte takımın yönetiliş tarzından en azından sakatlıklarla mücadele tarzından yakınmalar olsa da Jerry West çok ciddi bir şampiyonluk adayını getirdi, önümüze koydu.
Dediğin doğru da ben şartlar açısından baktığımda Oklahoma'nın küçük bir şehir olduğunu unutmayalım. Bir de süper yıldızı ya şimdi şu var. Franchise oyuncunuz gitmek durumunda. Yeniden yapılanmanız lazım. Ve yeniden yapılanırken yeniden yapılanmaya çok uygun bir oyun kurucuyu alıyorsunuz. Yani Chris Paul işte oynatıyor. Takım arkadaşlarını daha iyi duruma getiriyor. Bir sürü pick alıyorsunuz. Şu an say desem ben ezbere sayamayacağım. Yani pick değiştirme hakları var.
Her şey var elinde.
7 tane falan ekstra kendi pickleri dışında 7 tane birinci tur draft hakları var. Beğenmediklerini swap işte değiştirme hakları var. Yani bir sürü rahat rahat yeniden yapılanma durumu var. Ve takım şu an hala rekabetçi. Evet. O yüzden diyorum. Yoksa evet şampiyonluk hamlesi en büyük hamledir. Dediğin doğru.
Ben sadece burada
ikinci adamın belki Sam Presley olurdu. Ama
Pelinka'ya ben vermem mesela.
Ya ben yani. Billy Donovan'a bu kadar dayanan bir ödül vermek istemiyorum yani.
O zaman ben buradan yine söyleyeyim. David Yoger hocam ne zaman NBA takımı çalıştıracak?
Neye çalıştırırken önünü tıkadınız ayrıca ya.
Evet.
Görüyorsunuz Sacramento'nun hani dün Bielitsa'dan 37 sayı katladı. Nasıl maç kaybediyorsunuz? Orlando'ya nasıl yenilirsiniz ya? Bielitsa'nın 37 attığı bir maç. Çok garip ya.
Tempo.
Yoruyor beni ya. Tempo. Sacramento. Bir arada ona değiniriz ya. Biraz daha gömeriz.
Ben evet yani uzun zamandır sene başı söylediğim şey hala duruyor bu arada. Sacramento tempolu oynarken iyi takımdı. Artık değil.
Bunu bu arada sezon başından da önce söyledik hatırlıyorsunuz. Ben
evet, gelirken söyledim. Ya, yaz liginde yani. İzlemiştim. Beğenmedim demiştin sana.
Yaz ligi izledim. Preseason'ı izledim. Yok yani böyle olacağı çok belliydi. Yine perşembeyi çarşambadan gördük.
Evet.
Hocam ağzınıza sağlık.
Ben teşekkür ederim.
Çok güzel program oldu. Evet. Ben çok keyif aldım. Umarım bizi dinleyen arkadaşlar da sevmişlerdir. Eğer ödüllerimize itirazınız veya ekleme yapmak istediğiniz bir şey varsa bekliyoruz Twitter'dan. DM hariç. Doğrudan yazın. Bizim çekincemiz yok.
Bu arada şeyi söyleyeyim. Euroleague ile ilgili mesajlar geldi bize. Teşekkür ederiz ilginiz için. Evet, Euroleague podcast'ı giremedik. Barcelona ve Baskonya galibiyetlerini konuşamadık. Ama...
belki de büyüsü bozulmasın istiyoruz.
Yani kötü bir şey olmadıkça, anormal bir iş başımıza gelmedikçe bu cumartesi gireceğiz Euroleague podcast'ine.
Panathinaikos transfer yapmış. Efecan gelmez mi Euroleague podcast'ine? Allah aşkına. Road insan.
Yeşillerin içerisinde geleceksin o zaman. Tamam. Ben de Sponlis formamı giyip geleyim ya o podcast'ine.
O zaman giymiyorum. Ben görmek istemiyorum Sponlis. çok selam gönderiyoruz dinleyen arkadaşlara. Hafta sonu Euroleague'de, haftaya da hafta içi yine NBA'de buluşmak üzere. Ritim bulacak dip çizgi load management işini engelliyoruz. Selamlar, hoşça kalın.
Hoşça kalın.